Ayrım 7.
Şimdi birbirinden çok ayrı gibi görünen ama aslında narsist olan iki olguya bakalım. Bir kadın her gün saatlerce aynanın karşısında saçı ve yüzüyle uğraşmaktadır. Yalnızca kendini beğenmesinden değildir bu. Kendi bedenine, kendi güzelliğine tutkundur. Tanıdığı en önemli gerçeklik de kendi bedenidir. Böyle bir kadın belki de şu Yunan mitine en yakın düşen kişidir. Yakışıklı bir delikanlı olan Narkissus, süperisi Eko'nun sevgisinin farkında değildir. Eko üzüntüsünden ölür. Tanrıça Nemesis, Narkissus'u sudaki yansımasına aşık olmakla cezalandırır. Kendine hayran olan Narkissus, suya atlar ve gölde boğulur. Yunan mitinde bu tür kendini sevmenin bir lanet olduğu, aşırı durumlarda bunun kendini yok etmekle sonuçlanacağı anlatılır. Dipnot, bakınız kendini savunan insanda kendini sevmenin incelenmesi. Burada kendini gerçekten sevmenin başkalarını sevmekten ayrı bir şey olmadığını, bencil, narsist bir kendini sevmesinin ise ancak kendilerini de başkalarını da sevmeyenlerde görüldüğünü belirtmeye çalıştım. Başka bir kadında, bir önceki kadının yıllar sonraki durumu olabilir bu, hastalık hastasıdır. Bu kadında sürekli olarak kendi bedeniyle uğraşır ama bu kez artık güzelliğiyle değil, hastalığıyla uğraşmaktadır. Burada olumlu ya da olumsuz imgenin seçilmesinin kuşkusuz kendine göre nedenleri vardır. Bu nedenleri burada ele almak gereksizdir. Önemli olan her iki olguda da insanın kendisiyle narsist bir biçimde uğraşması, dış dünya ilişkisinin kesilmesidir. Ahlaksal hastalık hastalığı da temelde bundan pek çok değişik değildir. Bu durumda kişi hasta olmak ve ölmekten değil, suçluluktan korkar. Böyle bir insan hiç durmadan yaptığı yanlışlar, işlediği günahlar ve benzerinden dolayı da suçluluk duygusu içindedir. Başkalarının, kendisinin de gözünde özellikle vicdanlı, dürüst ve giderek başkalarıyla ilgiliymiş gibi görünse de böyle bir kişi hep kendisiyle, kendi vicdanıyla, başkalarının onun hakkında düşündükleriyle ve benzeriyle uğraşır. Bedensel ya da ahlaksal narsizmin ardında yatan narsizm kendini beğenmiş kişinin narsizmiyle aynıdır. Ne var ki bu tür narsizmin alışık olmayan bir göz tarafından görülmesi çok daha güçtür. K. Abraham'ın olumsuz narsizm terimiyle sınıflandırdığı bu tür narsizm özellikle yetersizlik, gerçek dışılık ve kendini suçlama duygularıyla belirlenen melankoli durumlarında ortaya çıkar. Bunlardan daha hafif narsist eğilimler günlük yaşamda da gözlenebilir. Herkesin bildiği şu fıkrada bu çok güzel bir biçimde anlatılmıştır. Bir yazar bir dostuna rastlar, uzun süre ona kendinden söz eder, sonra şöyle der. Hep kendimden söz ettim, şimdi biraz da senden söz edelim. Son kitabımı nasıl buldun bakalım? Bu kişi hiç durmadan kendileriyle uğraşan, başkalarına ancak kendilerini yankıladıkları ölçüde ilgi duyan insanlara çok iyi bir örnektir. Çoğu zaman bu kişiler yardımsever ve iyi yüreklidirler ama bu davranışları kendilerini böyle göstermek istemelerindendir. Enerjilerini yardım ettikleri kişinin açısından görmeye değil, kendilerine hayran olmaya harcarlar. Narsist bir kişiyi nasıl tanıyabiliriz? Kolaylıkla tanınabilen bir tip vardır. Bu tip kendi kendine yeten bir kişinin tüm belirtilerini gösterir. Boş sözler ettiği zaman bile kendini çok önemli bir şey söylemiş gibi hisseder. Başkalarının söylediklerini çoğunlukla dinlemez ya da onlara ilgi duymaz. Zeki bir insansa bu tutumunu sorular sorarak ya da karşısındakine ilgi duyuyormuş gibi yaparak saklamaya çalışacaktır. Narsist kişiyi her türlü eleştiriye karşı gösterdiği aşırı alınganlıktan da tanıyabiliriz. Bu alınganlık her türlü eleştirinin geçerliliğini yadsıyarak, kızgınlık ya da üzüntüyle tepki göstererek ortaya koyar. Pek çok durumda narsist eğilim alçak gönüllülük ya da alttan alma tutumuyla gizlenebilir. Narsist eğilimli bir insanın alçak gönüllülüğünü kendine hayran olmak için bir neden olarak kullanması da az rastlanan durumlardan değildir. Değişik belirtileri ne olursa olsun tüm narsizm türlerinde dış dünyaya karşı gerçek ilginin kesilmesi ortak özelliktir. Dipnot, bazen kendini beğenmiş narsist bir insanla kendisini değersiz bulan kişiyi ayırt etmek kolay değildir. Bunların ikincisi başkalarına ilgi duymadığı için değil, kendinden kuşkulandığı, kendini değersiz bulduğu için övülmek ve beğenilmek ister. Gözetilmesi her zaman kolay olmayan başka bir ayrım daha vardır. Narsizm ve bencillik arasındaki ayrım. Aşırı narsizm durumunda gerçekliği bütünüyle algılayabilme yeteneği kaybolmuştur. Aşırı bencillikte ise başkalarına karşı hemen hemen hiç ilgi, sevgi ya da yakınlık duyulamaz ama bu hiç de insanın kendi öznel süreçlerine aşırı önem verdiği anlamına gelmez. Başka deyişle aşırı bencil bir kişi her zaman aşırı narsist bir kişi değildir. Bencillik ille de nesnel gerçekliği görmemek anlamına gelmez. Narsist insan bazen yüzündeki anlamada kendini ele verebilir. Bu insanların yüzlerinde bir yumuşaklık ya da bir gülümseme vardır. Böyle yüzlerdeki anlam bazılarınca yumuşak başlılık, bazılarınca da saf, güvenilir bir çocuksuluk olarak algılanır. Narsizm özellikle aşırı biçimlerinde çoğu zaman kendini gözlerde acayip bir parlaklıkla belli eder. Bu parlaklığı bazı kişiler yarı ermişlik, bazıları da yarı delilik belirtisi olarak görürler. Narsist kişilerin çoğu hiç durmadan konuşurlar. Yemekte çoğu zaman yemek yemeyi unutur, herkesi bekletirler. Arkadaşları ya da yemek onların gözünde kendi egolarından daha az önemlidir. Narsist tüm kişiliğini her zaman narsizmin nesnesi olarak görmez. Çoğu zaman kişiliğinin bir bölümünü, örneğin onurunu, zekasını, fiziksel gücünü, mizah yeteneğini, yakışıklılığını, bazen saç ya da burun gibi çok küçük ayrıntılara dek inebilir bu, narsizmini bütünleştirir. Bu kişilerin narsizmleri bazen de korkmak ya da tehlikeyi önceden sezmek gibi normal bir kimsenin övünç duymayacağı acayip niteliklere dek uzanır. Kişi kendisinin belli bir yönüyle özdeşleşir. Kim olduğunu sorduğumuzda verebileceği en doğru yanıt onun kendi kafası, ünü, parası, penisi, vicdanı ve benzeri olduğudur. Çeşitli dinlerdeki putlar insanın çeşitli yanlarını gösterir. Narsist kişiye göre narsizminin nesnesi onun benini belirleyen bu yan niteliklerinden biridir. Benini sahip olduğu nesnelerle özdeşleştiren kişi onuruna yöneltilen bir aşağılamaya aldırmazken sahip olduğu nesnelere yöneltilen saldırıyı yaşamına yapılmış bir saldırı olarak görür. Öte yandan benini zekasıyla özdeşleştiren insan için aptalca bir şey söylemiş olmak o denli acı vericidir ki bu acı derin bir ruhsal çöküntü yol açabilir. Bununla birlikte narsizmi ne denli ağırlaşırsa insan başarısızlığı ve başkalarından gelecek haklı eleştirileri o denli zor kabul edecektir. Karşıdaki insanın aşağılayıcı bir tutum içinde olduğuna inanarak öfkelenecek ya da o kişinin doğru bir yargıda bulunamayacak ölçüde duygusuz, eğitimsiz ve benzeri olduğuna inanacaktır. Bununla ilgili olarak çok zeki olmasına karşın büyük ölçüde narsist olan birisi aklıma geldi. Rorschach testinin sonuçlarını söylediğimde kendisinin hiç de kafasında yarattığı ideal kişi olmadığını görüp şöyle demiştir. Bu testi hazırlayan ruh bilimciye acıyorum. Çok paranoid bir adam olmalı. Şimdi de narsizm olgusunu daha karmaşıklaştıran başka bir etkenden söz edelim. Narsist kişi kendi benlik imgesini narsist bağlılığının nesnesi olarak benimsediği gibi kendisiyle ilgili her şeyi bu hasta bağlılığının nesnesi durumuna sokar. Onun fikirleri, onun bilgisi, onun eviyle birlikte onun ilgi alanına giren kişiler de narsist bağlılığının nesneleri olup çıkar. Freud'un belirttiği gibi bunun en çok rastlanan örneği insanın kendi çocuklarına karşı duyduğu narsist bağlılıktır. Pek çok anne baba kendi çocuklarının öteki çocuklardan daha güzel, daha akıllı ve benzer olduklarına inanır. Çocuklar ne denli küçükse bu narsist yan tutmada o denli yoğundur. Anne babanın özellikle de annenin bebeğe karşı duyduğu sevgi büyük ölçüde bebeğe kendilerinin bir uzantısı olduğu için duyduğu sevgidir. Ergin bir erkekle ergin bir kadın arasında sevgide çoğu zaman narsist özellikler vardır. Bir kadına aşık olan erkek onun olduktan sonra narsizmini kadına aktarabilir. Kadında bulunmayan, kendisinin ona yüklediği niteliklerden dolayı kadına hayran olur, ona tapar. Kadın salt bir parçası olduğu için o erkeğin gözünde olağanüstü niteliklerin sahibi olur. Böyle bir insan çoğu zaman sahip olduğu şeylerin olağanüstü güzellikte olduğuna inanacak, onlara aşık olacaktır. Narsizm birçok bireyde yoğunluğu açısından yalnızca cinsel istekle ve yaşama içgüdüsüyle karşılaştırılabilecek bir tutkudur. Aslında çoğu zaman bu isteklerin ikisine de ağır basar. Narsisimleri bu derece yoğun olmayan normal kişilerde bile yok edilmesi hemen hemen olanaksız narsist bir öz kalır. Durum böyle olduğuna göre cinsellikle yaşama içgüdüsü gibi narsist tutkunun da önemli bir biyolojik işlevi bulunup bulunmadığını sormak gerekir. Bu soru bir kez sorulduktan sonra yanıtı kolaylıkla bulunur. Bedensel gereksinmeleri, ilgileri, arzuları yoğun bir enerjiye yüklenmiş olmasa birey nasıl canlı kalabilir? Biyolojik olarak yaşama içgüdüsü açısından insan başkasına verdiğinden çok daha büyük bir önem vermek zorundadır kendisine. Bunu yapmasa başkalarına karşı kendisini savunmak, yaşamını sürdürmek amacıyla çalışmak, canlı kalabilmek amacıyla savaşmak, savunduğu şeylerde başkalarına karşı ayak diremek için gerekli enerji ve ilgiyi nasıl bulurdu? Narsizmi olmasa bir ermiş olup çıkardı insan. Oysa yaşamını sürdürebilen ermişlerin sayısı pek de çok değildir. Ruhsal bakımdan en çok özlenen durum, narsizmden kurtulma durumu, yaşamını sürdürmek açısından en tehlikeli durum olurdu. Doğanın düzeni açısından bakacak olursak, doğa insanı yaşamını sürdürebilmek için gerekli en büyük ölçüde narsizmle donatmıştır. Bunu özellikle doğrulayan bir neden vardır. Doğa insanlara hayvanlar gibi iyi gelişmiş içgüdüler vermemiştir. Hayvanlarda yaşamı sürdürme sorunları diye bir şey yoktur. İçgüdüleri yaratılışlarının bir parçası olduğu için hayvanlar canlı kalma sorununu öylesine doğal bir biçimde çözerler ki bu konuda bir çaba göstermeleri gerektiğini düşünmek ya da bu konuda karar vermek zorunda kalmazlar hiçbir zaman. İnsanda içgüdüsel mekanizma etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Bu yüzden insan için çok gerekli olan bir biyolojik işlevi narsizm yüklenmiş bulunmaktadır. Narsizmin önemli bir biyolojik işlevi yerine getirdiğini kabul ettikten sonra da başka bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Aşırı narsizm insanı başkalarına karşı ilgi duymaz bir duruma sokmaz mı? Başkalarıyla işbirliği yapması gerektiğinde kendi gereksinmelerinden bir ölçüde vazgeçme yeteneğini elinden almaz mı onun? Narsizm insanı toplum dışına itmez mi? Aşırı ölçülere vardığı zaman da bir deli durumuna getirmez mi onu? Aşırıya kaçan bireysel narsizmin toplumsal yaşamı tümüyle engelleyici ciddi bir neden oluşturacağı kuşku götürmez. Bu doğruysa narsizmin yaşamı sürdürme ilkesiyle çatıştığı söylenebilir. Çünkü birey yaşamını ancak kendisini topluluklar içinde bir düzene sokarak sürdürebilir. Hiç kimse tek başına kendisini doğanın tüm tehlikelerine karşı koruyamadığı gibi yalnızca topluluklar içinde yapılabilecek çeşitli işleri de tek başına başaramaz. Öyleyse ortaya şöyle çelişkili bir sonuç çıkıyor. Narsizm yaşamı sürdürebilmek için gereklidir ama yaşam için bir tehlikedir de. Bu çelişki iki yönde çözülebilir. Bunlardan biri yaşamı sürdürmeyi sağlayan narsizmin maksimal değil optimal narsizm olmasıdır. Açık söylersek biyolojik açıdan gerekli olan narsizmin yoğunluğu toplumsal işbirliğiyle bağdaşabilecek derecede bir narsizme indirgenmiştir. Çözümlerin ikincisi, bireysel narsizmin topluluk narsizmine dönüştürülmesidir. Bu durumda narsist tutkunun nesneleri birey yerine boy, ulus, din, ırk ve benzeri olmuştur. Böylece narsist enerji korunmuş ama bireyin yaşamını sürdürmekten çok topluluğun yaşamını sürdürebilmek amacıyla kullanılmış olur. Topluluk narsizmini ve bunun toplum bilimsel işlevini ele almadan önce hastalıklı narsizmi incelemek istiyorum. Narsist bağlılığın en tehlikeli sonucu akılsal yargıların çarpıtılmasıdır. Narsist bağlılığın nesnesi nesnel değer yargılarına vurularak değil, benim bir parçam olduğu ya da benim olduğu için değerli, iyi, güzel, akıllı ve benzeri sayılır. Narsist değer yargısı ön yargılı ve yan tutucudur. Bu ön yargı çoğunlukla şu ya da bu biçimde akla uydurulur. Bu akla uydurma işlemi kişinin zekasına ve gelişmişlik derecesine göre az ya da çok çarpıtılmış olabilir. Bir sarhoşun narsizmine baktığımızda çarpıtılma açıkça görülür. Karşımızda boş laflar eden sıradan bir adam vardır ama bunları dünyanın en güzel, en ilginç sözlerini söylüyormuş gibi bir hava ve ses tonuyla söylemektedir. Sarhoş kişi öznel olarak yalancı bir üstünlük duygusu içindedir. Aslında kendini bir şey sanmaktadır. Bu örneklerle aşırı narsist insanın konuşmalarının ille de sıkıcı olacağını anlatmak istemiyorum. O insan yetenekli ya da zeki biri ise ilginç fikirler üretecek, bunları iyi değerlendirebilirse yargıları bütünüyle yanlış olmayacaktır. Ama narsist kişi kendi ürettiği şeyleri zaten değerli saymak eğilimindedir. Üretilen şeylerin gerçek niteliği değerlendirmede belirleyici rol oynamaz. Olumsuz narsizm durumundaysa bunun karşıtı geçerlidir. Böyle bir kişi sahip olduğu her şeyin değerini küçültme eğilimindedir. Yargılarında da öteki narsist kişi ölçüsünde yan tutucudur. Narsist kişi, narsist yargılarının çarpıtılmış olduğunu fark edebilse durum bu denli kötü olmazdı belki. O zaman kendi narsist yan tutuculuğuna karşı alaycı bir tutum edinirdi ya da edinebilirdi. Ama buna pek rastlanmaz. Çoğunlukla o kişi yan tutucu olmadığına, yargılarının nesnel ve gerçekçi olduğuna inanır. Bu durum o kişinin düşünme ve yargılama yetisinin büyük ölçüde çarpıtılmasına yol açar. Kişi hiç durmadan kendisiyle ne olduğuyla uğraştığı için bu yeteneği körelmiştir. Aynı biçimde narsist kişi yargılarında da kendisi olmayan ya da kendisinin olmayan şeylere karşı olumsuz bir tutum içindedir. Dıştaki ben olmayan, dünya değersiz, tehlikeli ve ahlaksızdır. Öyleyse narsist insan çok büyük bir çarpıtılmanın içinde demektir. Kendisini, kendisinin olan şeyleri aşırı değerli bulur. Kendisinin dışında kalan her şey ise değersizdir. Burada aklın ve nesnelliğin uğradığı zedelenmenin nedenli büyük olduğu açıkça görülür. Narsizmde daha da tehlikeli, hastalıklı bir etken narsizm durumunda oluşturulan tutuma yöneltilen eleştirilere karşı gösterilen duygusal tepkidir. Eleştiri yerindeyse, kötü bir niyetle yapılmamışsa, insan normal olarak yaptıkları ya da söylediklerinin eleştirilmesine kızmaz. Oysa narsist kişi eleştirildiğinde büyük bir kızgınlıkla tepki gösterir. Eleştirinin yerinde olduğunu narsizminden dolayı göremediği için bunu düşmanca bir saldırı olarak görme eğilimindedir. Öfkesinin neden bu denli yoğun olduğunu ancak narsist insanın dış dünya ile ilişkisinin kopuk olduğunu, bunun sonucu olarak da onun çok yalnız ve korkak bir insan olduğunu düşünürsek anlayabiliriz. Bu kişi yalnızlık ve korkaklığını narsist bir biçimde kendini büyük görerek ödünlemektedir. Dünya kendisi ise dışarıda onu korkutabilecek başka bir dünya olamaz. Kendisi her şeyse yalnız değildir o zaman. Bunun sonucu olarak narsizmi zedelendiğinde tüm varlığının tehlikeye girdiği duygusuna kapılır. Korkusuna kendini büyük görmesine karşın tek savunma yolu tehlikeye girdiğinde korkusu ortaya dökülerek yoğun bir öfkeye dönüşür. Tehlikeyi uygun davranışlarla azaltmak için hiçbir şey yapamadığından öfkesi daha da çoğalır. Narsist güvenliği tehlikeye sokan şeyden onu ancak eleştirmenin ya da kendisinin ortadan kalkması kurtarabilir. Zedelenmiş narsizmin sonucunda doğan bu öfke patlamasını yerine alabilecek başka bir tepki de ruhsal çöküntüdür. Narsist kişi özdeşlik duygusuna kendini büyük görerek ulaşır. Dıştaki dünya onun için bir sorun oluşturmaz. Ağırlığıyla bir baskı yapmaz ona çünkü o kişiyi kendisi bir dünya olmayı başarmıştır. Kendini her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir kişi olarak görür. Narsizmi zedelendiğinde birçok nedenle, örneğin kendini eleştiren kişi karşısında duyduğu öznel ya da nesnel ezilmişlik yüzünden öfkelenemezse ruhsal bir çöküntüye uğrar. Dünya ile ilişkisi de dünyaya karşı ilgisi de yok olur. Kendisini dünya ile olan ilişkilerinin merkezi olacak biçimde geliştirmediği için hiçbir şey ve hiç kimse değildir artık. Narsizmini sürdüremeyecek ölçüde zedelenmiş beni çöküntüye uğrar. Bu yıkılışın yarattığı öznel tepki de ruhsal çöküntüye dönüşür. Melankolide görülen yaz tutma üyesi bence çöküntü içindeki kişinin olağanüstü saydığı beninden oluşan narsist imgenin ölümüne tuttuğu yastır. Narsist kişinin bu tür zedelenmelerden delicesine kaçınmasının nedeni narsizminin zedelenmesiyle ortaya çıkacak ruhsal çöküntüden korkmasıdır. Bu korkudan kaçmanın çeşitli yolları vardır. Bu yollardan biri narsizmin yoğunluğunu hiçbir dış eleştiri ya da başarısızlığın gerçekten etkileyemeyeceği ölçüde artırmaktır. Başka deyişle narsizmin yoğunluğu tehlikeleri uzak tutacak ölçüde artırılır. Bu da elbette kişinin kendini ruhsal çöküntü tehlikesinden korumaya çalışırken psikoza dek varabilecek ağır ruh hastalıklarına doğru sürüklenmesine yol açabilir. Bununla Bununla birlikte narsist kişinin bu korkudan kurtulmak için başvuracağı bir çözüm yolu daha vardır. Bu yol o kişi için daha doyurucu ama başkaları için daha tehlikelidir. Bu çözüm narsist kişinin dış gerçekliği kendi narsist imgesini uydurmak üzere bir ölçüde değiştirme çabasıdır. Buna örnek olarak bir perpetuum mobile, dipnot, perpetuum mobile sürekli şekilde hareket sağlayan bir kaynak. Bulduğunu sanan ama aslında bulduğu şey hiç de önemli olmayan narsist mucidi gösterebiliriz. Başka bir önemli çözüm de başka birisinin olabilirse milyonlarca insanın onayını kazanmaktır. Bunlardan birincisi folie à deux. Dipnot, folie à deux, iki kişinin ortaklaşa olarak yaşadığı bir çeşit delilik. Bazı evlilikler ve dostluklar bu temel üzerine kurulmuştur. İkincisi ise içlerindeki psikozun patlayarak ortaya dökülmesini milyonların alkışını ve onayını alarak engellemeye çalışan ünlü kişilerdir. Bu sonuncusuna en iyi örnek Hitler'dir. Aşırı bir narsist olarak Hitler milyonlarca insanı kendi imgesine inandırmasa 3. Reich'in 1000 yıl süreceği konusunda olmayacak düşlerine kendisi ciddi olarak inanmasaydı, giderek gerçekliği kendisini izleyenlere haklı görünecek biçimde değiştirmeseydi, yalnız psikozunu açıkça dışarıya vurmuş bir hasta olarak yaşardı. Yenilgiye uğradıktan sonra Hitler için kendini öldürmekten başka çıkar yol kalmamıştı çünkü onun için narsist imgesinin yıkılışı gerçekten dayanılamayacak bir şeydi. Tarihte hastalıklarını dünyayı değiştirip narsizmlerine göre çarpıtarak tedavi eden megalomanyak önderlere daha pek çok örnek vardır. Bunlar tüm eleştirmenleri ortadan kaldırmaya çalışırlar çünkü kendileri için aklın sesinin yarattığı tehlikeye dayanamazlar. Caligula ve Neron'dan Stalin ve Hitler'e dek bu kişilerin kendilerine inanan insanlar bulma, gerçekliği narsizmlerine uyacak biçimde çarpıtma, tüm eleştirmenleri yok etme gereksinimleri çok büyük ve sınırsızdır. Çünkü bu gereksinmeler onların deliliklerinin ortaya dökülmesini önlemek için giriştikleri umutsuz çabalardır. Bu önderlerdeki delilik öğesi aynı zamanda çelişik bir biçimde başarılı kılar onları. Bu delilik ögesi onlara normal insanları çok etkileyen kesin kararlılık, yaptıklarından kuşkulanmama gibi özellikler kazandırır.